Ayrım 23.
Sayfa 330. Vatani vazife yaptım diyen katil. 1949'un Ocak ayının 12'sinden itibaren, yani bizim vatanda gördüğümüz haberden itibaren, yayımlanan haberlerin çoğundaki bilgilere gelince, onlar şöyle bir kronolojiyi ortaya koyuyor. 1948 Haziran'ında, yani Sabahattin Ali'nin Trakya'ya gidişinden 2-2,5 ay sonra Kırklareli ilinin Türk-Bulgar sınırına yakın bir yerinde bir ceset bulunuyor. Sınıra 8 kilometre uzaklıktaki Suzara köyü arazisinin Karabayır mevkiinde. Ceset bir kayanın dibinde açıkta kalmış, tabii bozulmuş, çürümüş. Kime ait olduğunun bilinmesi güç. Üstünde veya yanında elbise gibi, ayakkabı gibi tanınmasına imkan verecek bir şeyler de yok. Jandarma tutanak tutuyor, ceset boyunun 1.65 civarında olduğunu tahmin ediyor. Dişlerinden birinin altın olduğunu saptıyor. Ama o sırada şöyle bir şey oluyor. Köy ahalisinden genç bir adamın babası bir süredir kayıpmış. Ağzında altın dişi de varmış. Adam bu herhalde benim babamdır deyip cesede sahip çıkıyor. Ceset dini gerekleri yerine getirilip gömülüyor. Aradan zaman geçiyor, emniyet bu olaydan tamamen bağımsız olarak Türk-Bulgar sınırından adam kaçırdıkları şüphesiyle birkaç kişiyi gözaltına alıyor. Bunlardan biri Ali Ertekin adında bir Yugoslav göçmeni, 35 yaşında. Eski bir ast subay veya o zamanki deyimde gedikli çavuş. Ordunun silahlarını kaçırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılmış, askerlikten çıkarılmış, hapiste yatmış. Çıkmış, İstanbul'da yerleşmiş, Bulgaristan'a adam kaçıran bir çetenin elemanı. Çetenin İstanbul'daki birkaç elemanı daha yakalanıyor. Biri Edirne kapıda Berber Hasan, soyadı Tural, Bulgar göçmeni. 1939'da Türkiye'ye gelmiş, komünistlik propagandasından hapiste yatmış. Çıktıktan sonra berberliğine devam etmiş ama sınırdan adam kaçırma işinin de kilit adamı olmuş. Yapılan ilk saptamalara göre İstanbul'daki berber Bulgaristan'a kaçmak isteyenlere aracılık ediyor. Kendisine gelenleri Ali Ertekin'le buluşturuyor. Bölgeyi iyi bilen Ertekin de kaçırma işini uyguluyor. Sanıkların sorgusu sırasında Ali Ertekin başlangıçta sınırdan kaçırdığı kişilerle ilgili bilgiler veriyor ama Sabahattin Ali'den söz etmiyor. Fakat sonra Berber Hasan'ın sorgusunda Sabahattin Ali'yi de kaçırdık demesi üzerine asıl itirafını yapıyor. Berber Hasan cinayeti bilmiyor, Ertekin'in Sabahattin Ali'yi sınırdan geçirdiğini sanıyor. Sorgudaki ifadesi de öyle. Ama Ali Ertekin polisin cinayeti bildiği hesabıyla konuşuyor. Sabahattin Ali ile buluşarak kamyonla Kırklareli'ne geçtiklerini, Sabahattin Ali'nin kamyonu şoförüyle geri gönderdiğini, sonra da ikisi birlikte sınıra doğru gittiklerini anlatıyor. İfadesinin sonrası Ulus gazetesine göre şöyle: "Ben kendisini adi suçlu sanırdım, kaderin cilvesine uğramış sanırdım. Fakat konuşurken gördüm ki öyle değilmiş. Hududa, sınıra doğru birlikte yürürken bana dedi ki, Sofya'ya gideceğim, oradan Roma'ya gideceğim, Moskova'ya gideceğim, komünist ajan yetiştireceğim, bunları Türkiye'ye salacağım, mevcut rejimi yıkacağım dedi. Ben de memleket içerisinde şimdiye kadar yapmış olduğu ve bundan sonra da memleket dışında yapacağı zararlı hareketleri düşünerek milli hislerim galeyana geldi ve Sabahattin Ali'yi öldürdüm." Peki nasıl öldürmüş? Ali Ertekin onu da ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Orman içinde dar bir yerde durmuşlar. Ertekin'in artık milli hisleri galeyan halinde. Kaderin cilvesine uğramış bir adi suçlu olduğunu sanarak yardım etmek istediği Sabahattin Ali'nin hakiki maksadını artık biliyor. Ona yardım etmekle ne kadar fena bir iş yaptığını düşünüyor. Kafasından plan yapıyor ve uyguluyor. Kendi ifadesiyle şöyle: "Sabahattin Ali benden kısa boyluydu fakat kuvvetli bir vücudu vardı. Üzerine hücum etsem baş edemeyecektim. Bulgar topraklarına da çok yakındı. Kaçması ihtimali kuvvetliydi. Kendisine dinlenmeyi teklif ettim, oturduk. Üç patikanın birleştiği mail, yani eğilimli bir noktadaydık. Ben su dökmek bahanesiyle arka tarafa gittim. Yanında silah yoktu, onu ancak başına taş vurmak suretiyle öldürebilirdim. Bir odun buldum, arkasından yaklaştım. Kitap okumaya başlamıştı. Sopa niyetine kullandığım elimdeki odunu arkasından kafasına indirdiğim zaman haykırarak ayağa fırlamak istedi. Fakat yüzü koyun yere düştü. Bunun üzerine kafasına bir defa daha ve daha kuvvetli olarak indirdim. Biraz debelendi ve hareketsiz kaldı." Ali Ertekin, Sabahattin Ali'nin öldüğünü kesin olarak saptadıktan sonra kimliğinin belli olmaması için bir dizi önlem almış. Onları da soğukkanlılıkla anlatıyor. "Üzerindeki elbiseleri çıkardım, çantası ve eşyasıyla birlikte götürdüm, sakladım. tanınmasını ve cinayetin meydana çıkmasını istemiyordum. Cesedi bir yere sakladım ve sonra İstanbul'a geri döndüm. Berber Hasan'a gittim, Sabahattin Ali'yi sınırdan yolcu ettiğimi bildirdim. Ali Ertekin'in Berber Hasan'a bu bildirimi yapması yaptığı anlaşmanın gereğiydi. Ertekin Sabahattin Ali'yi sınırdan kaçırdığını Berber Hasan'a bildirecekti ki ondan parasını alsın. Anlaşmaya göre Sabahattin Ali sınırdan kaçarken Ali Ertekin'e imzalı bir kart vizitini verecekti. Ertekin kartı Berber Hasan'a götürecekti. Berber Hasan da ona Sabahattin Ali'nin bıraktığı 500 liranın 250 lirasını verecekti. Soruşturma sırasındaki bulgulara göre Ali Ertekin, Sabahattin Ali'yi öldürdükten sonra eşyası arasında bulduğu kart vizitin üzerine onun imzasını, bavulundan çıkan Almanca bir kitaptaki imzasını taklit ederek atmıştı. Berber Hasan da buna bakarak ona parasını ödemişti. Berber Hasan'ın o kartı alınca üstlendiği bir görev daha vardı. Sabahattin Ali ona bazı mektuplar bırakmıştı. Bunları üstündeki adrese götürüp verecekti. O adres de Mehmet Ali Cimcoz'la Adalet Cimcoz'un evlerinin adresiydi. Polis soruşturma sırasında Cimcoz'ların evinde arama yapmış ve mektuplardan Cimcoz'lara ait olanını ele geçirmişti. Ötekinin Cimcoz'lar tarafından eşine gönderildiği anlaşılmıştı. Mektup Cimcoz'lara bir veda mektubu gibiydi. Şöyle başlıyordu. Bu mektubumu aldığınız zaman ben bir müddet için ortadan yok olmuş olacağım. Herkesin beni geçen seneki gibi tebdil dolaşır bilmesi münasiptir. Bu kararı vermeden çok düşündüm. Fakat cephemi tayinde daha fazla tereddüt edemezdim. Yepyeni ve daha müsbet bir hayata başlamak kararımı müthiş nefis mücadelelerinden sonra verdim. Sabahattin Ali bu girişten sonra Cimcoz'lardan bazı isteklerde bulunuyordu. Bunlardan biri Cimcoz'un üzerindeki kamyonun işletmesinin Berber Hasan'a verilmesiydi. Hasan'ı o işi benden de iyi yapabilir, namusuna güvenilir diye tanıtıyordu. Ali Ertekin'in uzun ve ayrıntılı ifadesi her vesileyle tekrarladığı milli hislerinin galeyana gelişini bir kere daha vurguladıktan sonra şu cümleyle tamamlanıyordu. Ben bu işi vatani vazife, yani bir vatan görevi olarak yaptım. Eğer Sabahattin Ali kaçsaydı memlekete çok fenalık yapacaktı. Bir başkasının memlekete fenalık yapacağına karar vererek onu öldürmeyi bir vatan görevi saymak. Bu Cumhuriyet döneminde ilk defa Sabahattin Ali'nin katilinin ifadesiyle gazetelere geçen bir cinayet gerekçesiydi. Sonraları bu gerekçeyi kullananlar artacaktı. 1970'li 80'li yıllardaki siyasi cinayet dalgalarının arkasından Susurlu kazasıyla ortaya çıkan gerçekler bir kısım cinayetlerin devletteki bazı odaklarla ilişkisini kanıtlayacaktı. Hatta bunları devlet için tetik çeken eller diye savunan devlet yöneticileri ortaya çıkacaktı. 1949'da bu anlayış o kadar ileri gitmemişti. Ben bu işi vatani vazife olarak yaptım diyen Ali Ertekin'in ifadesine o ifadeyi haber olarak yayımlayan iktidar sözcüsü Ulus Gazetesi de inanmamış, haberin altında şunu yazmıştı. Sanığın bu ifadesine rağmen Sabahattin Ali'yi parasına tamah ederek yani göz dikerek öldürdüğü anlaşılmaktadır. Kaybolan ceset. Ali Ertekin'e bu itirafı yaptıktan sonra Sabahattin Ali'yi öldürüp cesedini sakladım dediği yerde tatbikat yaptırıldı. O arada aynı yerde Haziran ayında bulunup gömülen ceset hatırlandı. Gömüldüğü yerden çıkarıldı. Ceset artık yarım kafatasıyla 11 kemik parçasından ibaret bir kemik yığınıydı. Soruşturmayı izleyen M.S. imzalı muhabir cesedin çıkarılması ve incelenmesi sırasında tek gazeteci olarak orada bulunduğunu belirterek gazetesinde bunların listesiyle birlikte şu bilgiyi verdi. Mevcut kemikler bugün yıkanmış, temizlenmiş ve bir torbaya konarak icabında adli tıp müessesine göndermek üzere muhafaza yani koruma altına alınmıştır. Tabii o zaman DNA testi gibi yöntemler yoktu ama Ali Ertekin cesedin bulunduğu yeri göstermişti. Ayrıca Sabahattin Ali'yi öldürdükten sonra alıp sakladığını söylediği elbise ve eşyası söylediği yerde bulunmuştu. El çantasında bulunanlar arasında Marco Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa gazetelerinin bazı sayılarıyla birlikte Puşkin'in ve Balzac'ın Almanca'ya çevrilmiş iki eseri, meşin bir ceket, kaşkol, diş fırçası, tıraş makinesi, kırmızı renk bir sabun kutusu, bir kolonya şişesi, beyaz bir havlu ve çizgili bir pijama bulunmuştu. Bir de eşi Ali'ye Ali ile kızı Filiz Ali'nin fotoğrafları. Bütün bunlara dayanılarak cesedin Sabahattin Ali'ye ait olduğu kabul edildi. Fakat sonradan başka bir konu ortaya çıktı. Sabahattin Ali'nin kemiklerinin konulduğu torba ne olmuştu? Adli tıbba gitmiş miydi, gitmemiş miydi? Gittiyse orada ne gibi bir işlem yapılmıştı? Bunlar kesin olarak öğrenilemedi. Daha önemlisi torba ortadan yok oldu. Bir gazete haberine göre kemikler herhangi bir incelemeden geçirilmeden yeniden gömülmüştü. Ama bu doğruysa gömüldükleri yer de belli olmadı. Ve Sabahattin Ali mezarsız kaldı. Kızı Filiz Ali yıllar sonra ölüsünün bulunduğu yere gittiğinde oradaki büyük bir kayanın üstüne ondan bir işaret bırakacaktı. Kırklar elililerle birlikte bir mermer parçasını kayaya çaktıracaktı. Mezar taşı yerine kayaya gömülü mermer parçası. Mermerin üstüne Sabahattin Ali'nin ünlü Dağlar şiirinden iki mısra bulunacaktı. Başım dağ, saçlarım kardır, benim meskenim dağlardır. Eşi, kızı ve iki gazeteci. Bugünkü müzik eleştirmeni, yazar ve üniversite öğretim üyesi Filiz Ali'yi 1949 yılının Ocak ayında babasının ölümünü öğrendiğinde 12-13 yaşlarında bir öğrenciydi. Ankara Kız Lisesi'nin orta kısmının birinci sınıfına gidiyordu. Sonradan babasına anlattığı Filiz Hiç Üzülmesin adlı kitabında o günü şöyle anlatıyor. İngilizce dersi yaparken sınıfa lise bir öğrencisi koşucu Üner Teoman giriyor ve Lamia Hanım'ın, İngilizce hocası, kulağına bir şeyler fısıldıyor. Gazeteciler gelmiş, avluda beni bekliyorlarmış, babamla ilgili bir konu varmış. Üner Teoman'la avluya çıkıyorum. Gazeteciler bana bir şey söylemeden aniden fotoğraflarımı çekmeye başlıyorlar. Rüyada gibiyim. O akşam eve iki genç gazeteci gelip anneme Sabahattin Ali'nin Bulgaristan'a kaçarken öldürüldüğü iddia ediliyor ama doğru değil. Bu konuda ne söyleyeceksiniz gibi sorular sorup gidiyorlar. Ertesi günkü gazetelerde benim fotoğrafımın altında öldürülen Sabahattin Ali'nin küçük kızı Filiz yazısı ve Sabahattin Ali'nin karısı Aliye Ali. Kocamın başına ne geldiyse kitapları yüzünden geldi dedi cümlesi. Annem panik içinde. Avukat dostluğumuz İsmail Hakkı Baramir bu sözleri tekzip ediyor, yalanlıyor hemen. Dostlar evde kalmamamıza karar veriyorlar. Ortalık sakinleşinceye kadar gazeteci Emin Karakuş'un evinde kalıyoruz birkaç gün. Filiz Ali'nin sözünü ettiği resmi ve haberi ben hatırlıyorum. O da bir gün sonra gene Vatan Gazetesi'nde çıkmış olmalıydı. Arkadaşlarla birlikte Hayrün Nisa Hanım'ı da katarak konuyu ertesi günlerde izliyorduk. Sabahattin Ali'nin eşinin ağzından yazılanları yadırgamıştık. Bunun bir gazetecilik saptırması olduğunu düşünmüştük. Tekzip bu tahminimizi doğruluyordu. Sabahattin Ali'nin eşiyle kızını o haberden sonra uzun süre hiçbir gazeteci bulamamıştı. Gazeteciler nerede oldukları bilinmiyor diye yazıyorlardı. Bunu ben de Filiz Ali'nin kitabını okuduktan sonra öğrendim. Meğer bir başka gazetecinin Hürriyet Gazetesi muhabiri Emin Karakuş'un evindelermiş. Onları, acılarını depreştirecek başka gazetecilerden koruma işini gene bir gazeteci üstlenmiş. Ama bir başka gazeteci, meslek görevlerinin yanında insanlık görevlerini de unutmayan bir gazeteci. Ben 2 yıl kadar sonra gazeteciliğe başlayınca Emin Karakuş'u yakından tanıdım. Rahmetli benden 15-16 yaş büyüktü ama dostluğumuz çok iyiydi. O da bahçeli evlerde oturuyordu, solcuydu. Sohbetlerimizde Sabahattin Ali hakkında da mutlaka konuşmuşuzdur. Ama eşinin ve kızının gazetecilerce arandıkları o günlerde kaldıkları yerin kendi evi olduğundan hiç söz etmedi. Karakuş sonraları anılarını da yayımladı. Bu kitabı yazarken anı kitabına bir kere daha baktım. Birçok şeyi anlatmış ama o olaya hiç değinmemiş. Belli ki meslektaşlarını da atlatarak yaptığı o iyi işi gizli tutmaya hep devam etmiş. Filiz Ali'nin anlattığı annesiyle yapılan aldatmacalı röportaja gelince, onu bu kitabı yazarken gazete koleksiyonlarını karıştırarak buldum. Bu Vatan Gazetesi'nin Ankara'daki bir muhabirinin işi. Filiz'i sınıfından çıkarttırıp fotoğrafını çektiren de o. Anlaşıldığına göre muhabir Sabahattin Ali'nin eşiyle kızını ölüm haberinin İstanbul'da Vatan Gazetesi'ne çıktığı fakat bunun biz Ankara'daki gazete okurlarına henüz ulaşmadığı günün gecesinde bulmuş. Anlattım, biz Atatürk Lisesi öğrencileri de bunu ancak Vatan'da çıktığı günün ertesi sabahında Ankara'daki Ulus Gazetesi'ne yayımlandıktan sonra öğrenmiştik. Vatan'ın Ankara muhabirinin durumu tabii farklı. O belli ki gazetesince bir gün önce telefonla uyarılmış. Sabahattin Ali'nin eşiyle kızına ulaşmış. Fakat muhabir de biliyor ki onların durumdan daha haberleri yok. Bunu şöyle anlatıyor. Dün gece çok geç vakit kendilerini evde bulmak kabil yani mümkün oldu. Ölüm haberini henüz öğrenmemiş olan Sabahattin Ali'nin küçük kızı Filiz kapıyı neşeli bir çehre ile açtı. Annesi de henüz hadiseye muttali olmamış yani olayı öğrenmemiş görünüyordu. Vaziyet nazikti, öldürülme hadisesini ifşa yani açığa vurma cesaretini kendimde bulamadığımdan kendisine gazetelerde böyle bir hadiseden bahsedildiğini fakat neticenin henüz kat'i olarak belli olmadığını ve haberin sıhhatinin yani doğruluğunun şüpheli bulunduğunu münasip bir lisanla anlattım. Biraz şaşkınlık geçiren ana kız bu son sözüm karşısında biraz ferahlar gibi oldular. Muhabir bu ferahlama üzerine sorularını sormuş. Âliye âli cevaplarını vermiş. Eşinin Marco Paşa'yı çıkarmak için uzun süre İstanbul'da kaldığını, son olarak getirdiği baskı makinesini satıp borçlarını ödediğini, kendisine 900 lira gönderdiğini, sonra da bir kamyon işine girdiğini anlatmış. Son sıralarda mektup alamadığını, bu yüzden merak içinde kaldığını belirtmiş. O bunları anlatırken kızı Filiz ayakta annesinin söylediklerini dinliyormuş. Fakat annesi bir süre sonra onu yatmaya göndermiş. Muhabirin anlatımıyla şöyle. Sabahattin Ali'nin karısı bu arada saatine baktı. Sonra kızı Filiz'e dönerek, "Yavrucuğum artık git yat, yarın kalkıp mektebe gideceksin," dedi. Filiz sakin bir sesle, "Peki anneciğim," diye cevap verdi ve ertesi gün etraftan işitmesi muhakkak olan ölüm haberinin doğru olmadığına sevinmiş bir halde, "Allah rahatlık versin," diyerek yatmaya gitti. Konuşmamızda öyle bir emniyetli yani güvenli hava hasıl olmuştu ki, yani oluşmuştu ki, Filiz'in yalnız kalan annesine dahi hadiseyi açmak kuvvetini kendimde bulamadım. Muhabir oluşturduğu emniyetli hava içinde Ali'ye Ali'ye eşinin uzun süredir Ankara dışında oluşu sırasındaki durumunu da anlattırıyor. Sabahattin Ali'nin yurt dışına kaçtığı söylentileri üzerine konu komşunun kendisine "vah vah haliniz şimdi ne olacak, Sabahattin Bey'in yaptığı şey doğru mu?" dediğini, bu gibi sözlerin sinirlerini bozduğunu, etrafı alıp yürüyen dedikodulardan, içini kemiren üzüntülerden kurtulmak düşüncesiyle artık o gibi yerlere gidemez olduğunu. Muhabir bunları Ali'ye Ali'nin ağzından tırnak içinde yazıyor. Gerçi tırnak içindeki bölümlerde Ali'ye Ali'nin eşinin bir gün gelip kendilerini arayacağından emin olduğu da var. Kocasına o konudaki güvenini vurguluyor. Diyor ki, "Zihnimde yavaş yavaş Sabahattin'in Türkiye haricine çıkmış olacağı yer etmeye başlamıştı. İçimde Sabahattin'in elbet bizi bir gün arayacağı ve kendi mukadderatından bizi haberdar edeceği hakkında bir his vardı. 3 sene hayatımız nadiren birlikte geçtiği halde kocamın elbette bir gün gelip kızını, kızımızı arayacağından emindim." Ama muhabir belli ki Ali'ye Ali'ye öldüğünü bilmediği eşinden şikayet ettirmek için epey uğraş vermiş. Gene de istediği sonucu elde edemeyince bunu yaptığı söyleşiyi yazarken sağlamaya çalışmış. O sırada teyp diye bir şey bilinmiyor. Gazeteciler söyleşilerini tırnak içindeki bölümlerini de aldıkları notlardan yazıyorlar. Bunu söyleyenin söylediği gibi mi yazıyorlar yoksa başka türlü mü? Bunu saptayacak bir araç yok. Söyleşi sırasında orada başka kimse bulunmuyorsa tanık da yok. Yazdığınızı yalanlasalar bile, "Hayır, yalanlama yalandır, ben doğru yazdım," diyebilirsiniz. Vatan muhabiri de belli ki bu rahatlık içinde yaptığı söyleşiyi kendi istediği gibi yazmakta bir sakınca görmemiş. Kendi istediği de anlaşılıyor ki dönemin havasına uygun bir ilginç haber yazmak. Sabahattin Ali'nin ailesinin dramından kabahatin Sabahattin Ali'de olduğu sonucunu çıkarmak. Katili veya katilleri bir yana bırakıp katledilen Sabahattin Ali'yi suçlamak. Niçin? Çünkü Sabahattin Ali komünistliğe tanınıyordu. Komünistlerin de öldürülmüş olsalar bile zararlı olduklarını unutturmamak gerekirdi. Dönemin bazı genç gazetecileri de etkileyen rüzgarları öyle esiyordu. Söyleşinin son bölümünde soruyor vatan muhabiri, eşinin yurt dışına kaçtığı varsayımıyla oyaladığı Ali'ye Ali'ye. "Farz edin ki Sabahattin Ali şimdi başka bir memlekete kaçmış bulunuyor. Daha uzun bir zaman size yardım imkanını elde edemezse ne yapmakta savurundasınız?" Yani düşüncesindesiniz. Ali'ye Ali muhabirin tırnak içinde yazdığına göre şu cevabı veriyor. "Orta mektebin 1. sınıfında olan kızıma iyi bir tahsil yani öğrenim yaptırmak yegane endişemdir. Başka bir düşüncem yok. İş buluncaya kadar da kocamın büyük kütüphanesinin bana yardımı olacağını sanıyorum. Bütün bu başımıza gelenlere sebep olan kitapları daha fazla karşımda görmek beni muazzep ediyor. Yani azap veriyor, büyük üzüntü veriyor. Yani kahrolsun kitaplar, onları elden çıkaracağım. Onları okumasaydı böyle olmazdı." Kıssadan hisse çıkarmak isterseniz herkese bir öğüt. Sakın Sabahattin Ali gibi yapmayın. Onun okuduğu gibi kitap okumayın. Sabahattin Ali'nin eşinin ağzından gazete okurlarına verilmek istenen mesaj buydu. Evet, Ali'ye Ali'ye atfen yazılan o cümleler avukatı tarafından hemen yalanlandı. Bu yalanlamaya ek olarak Hürriyet gazetesi de birinci sayfasından bir haber yayımladı. Belli ki bu Ankara muhabiri Emin Karakuş tarafından yazılmıştı. Ama şu da belliydi, Hürriyet'in yazı işleri kadrosunda da Sabahattin Ali'yi suçlama merakı yoktu. Karakuş'un haberi görünür şekilde yayımlanmıştı. Ayrıca Hürriyet, Sabahattin Ali'nin ölmemiş olabileceğini, ölmüş olsa bile bulunan cesedin ona ait olmadığını öne süren haberler yayımlıyordu. Kırklareli'ne gönderdiği muhabirin cesedin Sabahattin Ali'nin özelliklerine uymadığını belirten haberini manşete çıkarmıştı. Öldürüldüğü gün diye bilinen 2 Nisan 1948'den sonraki aylarda onu İstanbul'da görenler olduğunu da bildirmişti. Bunlar olayla ilgili soru işaretlerini daha da arttırıyordu. Hürriyet'in Ali'ye Ali'ye atfen yayımladığı yalanlama haberine gelince, onun metni şuydu. Sabahattin Ali'nin eşi çok üzgün. Kendisine atfedilen sözleri yalanlıyor. Ankara, 14, telefonla. Muharrir Sabahattin Ali'nin öldürülmesi hadisesi üzerine burada bulunan gazeteci arkadaşlar, Sabahattin Ali'nin karısıyla konuşmak istemişlerdir. Kadıncağız kendisine ait neşriyat karşısında şaşkına dönmüş bir haldedir. Ne yapacağını bilemez, söyleyemez hale gelmiştir. Dün kendisiyle konuştum, bu mesele hakkında hiçbir şey söyleyemeyecek bir halde olduğunu bildirdi ve bazı gazeteci arkadaşların kendisiyle konuşmak için rahatsız edercesine harekette bulunduklarından yana yakıla bahsetti. Bu arada hadisenin gazetelerde çıktığı günün gecesi henüz hiçbir şeyden malumatlar yani bilgi sahibi değil iken bir İstanbul gazetesini temsil ettiğini söyleyen bir gencin gece saat 23 sularında kapısını çaldığını, tehevvür yani kızgınlık içinde kapıyı açarak ona ayaküstü ne istediğini sorduğunu ve kendisine atfen yapılan neşriyatın dayanağının sadece bunlardan ibaret olduğunu bildirdi ve hakikaten çok erem duyduğu bu hadise karşısında bir şey söyleyemeyeceğini bir kere daha tekrar etti. Ama bu yalanlamalara bir kısım gazeteler gene de aldırmadı. Vatan muhabirinin Ali'ye Ali'nin ağzından yazdıklarını vatandan aktararak tekrarladılar.